İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Kocaeli TV, www.radyoflash.com internet sitesinden, Giresun Radyo Flash 106.0, Keyif FM 92.7 Nevşehir, Adıyaman Gölbaşı Uzman FM 89.6, Adıyaman Kahta FM 96.7, Bingöl FM 102.0, Radyo Star 94.0 Aksaray, Emek Radyo 101. Mardin, Mardin Kanal 47, Ankara Bey Pazarı Seylan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Adana Ceyhan CRT TV'den canlı olarak yayınlanan Anla Nokta ile Gece Sohbetleri programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Birbirinden önemli konuların yer alacağı programımızda bilmediğiniz, merak ettiğiniz sorularınıza siz de e-maillerinizden katılabilirsiniz. Konuklarım Oktar Babuna, Tarkan Yavaş ve Altuğ Berker hocamla birlikte Kur'an'ın mucizelerinden bahsedeceğiz. Başka nelerden bahsedeceğiz hocam?
Kur'an'daki temel konulardan bahsederiz inşallah.
İnşallah.
Zaten Kur'an dün de görmüştük. Allah'ın hak kitabı,
evet.
Ve yeterli olarak indiriliyor. Yani peygamberimizin hadisleri, sünneti ve tefsiri ışığında Kur'an'ın her şeyi kapsadığını bildiriyor Allah inşallah. Hakikaten baktığımız zaman çok büyük bir mucize, değil mi? İnsan karakterlerini Allah orada özellikle anlatıyor. Dikkat çekti mesela münafıklar var, kafirler, fasıklar, müşrikler. İman edenlerin nasıl yaşaması gerektiğini anlatıyor inşallah. Allah'a kulluk etmenin nasıl olması gerektiğini, samimi imanın. Peygamberlerin hayatlarından örnekler var, kıssalar var. Kur'an'ın bilimsel mucizeleri var. Allah ahireti tanıtıyor, cenneti, cehennemi, sonsuz hayatı. Çok sayıda konu var. Hocamızın da özellikle eserlerini okurlarsa konu konu yüzlerce eseri var hocamızın bu konudaki yazdığı kitaplar. Mesela Kur'an'da sabrın önemi,
evet.
Kur'an'da münafık karakteri, Kur'an'da anlatılan temel konularla ilgili eserleri çok faydalı hakikaten. Okumalarını tavsiye ederiz harunyahya.org sitesinden. İsterseniz bir Kur'an mucizesiyle başlayalım. Kur'an'ın çok sayıda bilimsel mucizesi var. Yani 1400 sene önce bilinmesine imkanı olmayan, dolayısıyla Kur'an'ın hak kitabı olduğunu ispatlayan sonsuz sayıdaki delillerden bazıları inşallah. Mesela Kur'an'da 20. yüzyılda biliyorsunuz evrenin genişlediği ortaya çıkmıştı. Edwin Hubble isimli Amerikalı astronom ilk defa mikroskopuyla 1929 yılında Kur'an'ın evrenin genişlediğini ortaya koymuştu. Buna dayanarak evrenin bir başlangıcı olması gerektiği sonucuna varıldı. Ve daha sonra ilerleyen zamanlarda bunun delilleri bulundu. Fakat dikkat ederseniz bu 20. yüzyılda keşfedilen gerçekler şimdi göreceğiz. Aslında Kur'an'da var. 1400 sene önce Allah'ın vahiyle gönderdiği Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırız. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Evren bakıyoruz 15 milyar yıl önce Big Bang adlı verilen büyük patlama ile sıfır hacme sahip bir noktadan yani yoktan var olmuştur. 15 milyar yıl önce evrenin yoktan var olduğunu ama sıfır hacme sahip demek zaten yokluk demek yani yoktan var olduğunu görüyoruz. Modern fiziğin ortaya koyduğu bu büyük gerçek Kur'an'da 1400 yıl önceden haber verilmiştir. Bu büyük bir mucize çünkü o dönemde böyle bir şeyin bilinmesine imkan yoktu. Evrenin ayrıca genişlemesi var bakın Kur'an'da. Nitekim Zariyat suresi 47. ayette Allah şöyle buyuruyor. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Bakın dikkat edelim. Allah göğün yani uzayın, evrenin genişlemekte olduğunu bildiriyor. Bu çok önemli bir mucize Kur'an'dan inşallah bilimsel mucize. Çünkü bu ayet yani daha doğrusu bilimsel delillerle evrenin genişlediği bulunmadan önce materyalist görüş hakimdi dünya çapında ve onlar da materyalistler yani maddi ilah kabul eden, Allah'ın varlığını inkar eden bir kısım insanlar evrenin statik olduğunu yani sonsuzdan beri geldiğini ve maddenin sonsuza kadar var olacağını iddia ediyorlardı. Halbuki bunun böyle olmadığı bakın Kur'an'da bir kere Allah bildiriyor. İkincisi bilimsel deliller 20. yüzyılda bu ispatlandı. Evrenin Big Bang'den itibaren sürekli olarak genişlediğini galaksilerin birbirlerinden uzaklaştığını 1929 yılında biraz önce bahsettiğim astronom Edwin Hubble keşfediyor bunu dev mikroskopuyla. Bu bilimsel gerçek henüz hiçbir insan tarafından bilinmezken Kur'an'da asırlar önce açıklanmıştır. Çünkü Kur'an tüm evrenin yaratıcısı ve hakimi olan Allah'ın sözüdür. Şimdi bu Sadece bunu düşünsek, değil mi? Evrenin genişlediği 20. yüzyılda keşfediliyor. Fakat 1400'lerine önce gönderilen Kur'an'da var. Allah'a iman etmek için yeterli bir delil. Değil mi? Çok açık. Yani Kur'an'ın Allah sözü olduğunu çok açık bir şekilde kanıtlıyor. O dönemde bilinmesine imkan olmayan gerçekler, değil mi? Kur'an'da var. Bunun gibi, bu delil gibi yüzlerce Kur'an mucizesi var. Ve bilim dallarının her çeşidinde genetik mucizeleri var Kur'an'ın, değil mi? Kimya, mesela elementler tablosundaki elementlerin artık Hadid suresinde 34 tanesini geçtiğini görüyoruz. Onun yanında matematiksel mucizeleri var, astronomiyle ilgili mucizeleri var, embriyoloji, insanın gelişim aşamaları. Yani o kadar çok sayıda bilim dalından mucize var ki böyle yüzlerce. Hocamızın Kur'an Mucizeleri kitabına bakabilirler. Bunların bakın bir tanesi bile, tekrar bahsedelim ondan, bir insanın iman etmesi için yeterli, değil mi?
Evet.
Bakın, güzel bir somut bir örnek var, güzel bir örnek. Çok tanımış bir bilim adamı var. İsmi Keith Moore. Amerikan Anatomi Derneği Başkanı ve kurucusu. Kanada Anatomi Derneklerinde başkan aynı zamanda. Dünya çapında bir bilim adamı. İnsanın gelişimini, yani embriyoloji deniyor buna, anne karnındaki gelişim aşamalarıyla ilgili bir uzman. Hatta Gelişen İnsan diye bir kitabı var. Standart tıp kitabı olarak tıp fakültelerinde okutuluyor. Ben de biliyorum kitabını. Keith Moore kitabında bakın şöyle bir ifadesi var Keith Moore'un. Diyor ki kitabında, o Gelişen İnsan kitabında bir bölümde, 6. haftada kıkırdaklaşmanın devamı olarak ilk kemikleşme köprücük kemiğinde ortaya çıkar. Yani kemikleşmeyi anlatıyor. Diyor ki işte köprücük kemiğinde ortaya çıkar diyor kemikleşme 6. haftada. 7. hafta sonunda uzun kemiklerde de kemikleşme başlamıştır. Yani kol, bacak gibi kemiklerde de kemikleşmenin başladığını söylüyor 7. haftada. Kemikler oluşmaya devam ederken kas hücreleri kemiği çevreleyen dokudan seçilerek kas kitlesini meydana getirirler. Bakın diyor ki kemikler oluşmaya devam ederken, yani kemik daha oluşurken kas hücreleri oluşmaya başlıyor diyor onun etrafında. Kas dokusu bu şekilde kemiğin etrafında ön ve arka kas gruplarına ayrışır. Yani bir zamanlama var değil mi? Açıkça söylüyor. Önce kemikler, sonra etrafında kaslar oluşur diyor. Bakın Kur'an ayetinde Allah bir mucize olarak nasıl bildiriyor bu durumu? Şeytandan Allah'a sığınırız. Müminin suresi 14. ayet. Sonra o su damlasını bir alak hücre topluluğu olarak yarattık. Ardından o alakı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Ki alak kelimesi de özel olarak seçilmiş Allah tarafından. Asılıp tutunan, çengellenen, aynı zamanda deriden kan emen parazitler için de kullanılır. Sülük gibi. Böyle bir kelime seçilmesinin özel bir anlamı var. Çünkü hakikaten rahmin içinde ilk oluşan hücre topluluğu gidiyor, önce asılıyor rahmin duvarına. Ki bu 5. günde gerçekleşiyor. Ve oradan annenin kanından kan emmeye başlıyor. Alak kelimesi bir mucize. Devam ediyoruz. Daha sonra bu çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Sonra kemikleri yarattık diyor Allah, değil mi? Böylece kemiklere de et giydirdik. Bakın bir sıra var burada. Kemikler var, önce yaratılıyor. Sonra da kemiklere et giydirdik. Yani kaslar oluştu diyor Allah etrafında. Sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Ne diyordu Keith Moore? Önce kemiklerin oluştuğunu, sonra kasların oluştuğunu söylüyordu, değil mi? İşte bu ayeti Keith Moore'a gösteriyorlar. Bakın diyorlar, senin yeni keşfettiğin bu gerçek Kur'an'da var bu ayet. Ne oluyor sonra biliyor musunuz? Keith Moore Müslüman oluyor ve şunu söylüyor. Diyor ki, insanın gelişimi hakkındaki Kur'an'daki ifadelerin açıklanmasında yardımcı olmak benim için çok büyük bir zevk. Ve yayınlıyor zaten bu ayetle ilgili bağlantıyı. Ben kesin olarak söylüyorum ki bu ifadeleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah vermiştir. Çünkü bu bilginin çoğu pek çok yüzyıl sonrasına kadar keşfedilmedi. Bu bana şunu kanıtlıyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir.
Maşallah.
Keith Moore, Toronto Üniversitesi Anatom ve Hücre Biyolojisi Profesörü.
Maşallah.
Maşallah. Bakın bir tanesi yeterli. Hakikaten değil mi? Kur'an'ın yeterli.
Evet. Yüzlerce var Kur'an'ın böyle mucizesi. Maşallah. Evrenle ilgili, insanın içiyle ilgili, değil mi?
Evet.
Yağmurun oluşumu hiçbir insan bilemez. Mesela dünyaya her yıl aynı miktarda yağmur yağıyor.
Evet.
Ve Kur'an'da bu yağmurun bir ölçüyle indirildiği söyleniyor.
Öyle mi?
Değil mi? Tabii.
Evet.
Parmak izi, parmak söylüyor.
Ama bakın şimdi bunu vurgulayalım da. Şimdi yağmur yağ derken mesela sırf İstanbul'u düşünün.
Evet.
Her sene nereden bileceksin ne kadar yağmur yağdığını? Anan değişiyor değil mi? Mesela evet. Şu an yağmur yağıyor maşallah.
Evet.
Bu anan değişiyor. bütün dünya çapında her an değişir değil mi yağmur evet. miktarı? Evet. Bütün dünyaya inen yağmurun miktarı her yıl aynı. Hiç değişmiyor.
Yani çünkü şey de özellikle geçen yıllar yağmur yağmadı işte kuraklık. Bu yıl çok yağmur yağdı her yer taştı. İşte ben de bunu ilk kez öğreniyorum.
Evet. Evet buharlaşan su miktarı ve yağmur miktarı da aynı kalıyor. Zaten bakın aksi olsa dünyada tam bir şey olurdu değil mi? Felaket yani evet. şu anlamda felaket hayat olmazdı. Yani buharlaşan sudan yağmur fazla olsa bütün dünya sular altında kalır hayat olmaz. Buharlaşan su yağmurdan fazla olsa bu sefer de muazzam bir kurukluk, denizler gibi nehirler her şeyi kurur. İnsanlar yine ölür susuzluktan. Fakat Allah'ın korumasıyla bakın an an ayarlanıyor. Yani bütün sene boyunca inen yağmurla çıkan su buharı birbirine eşit ve yağmur miktarı değişmiyor.
Evet maşallah.
Maşallah.
Kur'an'ın başka mucizeleri de var. Sosyal mucizeleri de var. Yani hayatın içine kendisine yönelik, insanın nefsine yönelik mucizeleri ve sosyal hayata yönelik mucizeleri de var. Onlardan biri de hocamızın her zaman bahsettiği İslam'ın dünya hakimiyeti inşallah. Peygamber Efendimiz'e de aynı mucizeyi Allah indirmiş vahiyle değil mi? Ahir zamanla ilgili çok detaylı hadisleri var ve yaşadığımız günümüzde neler olacağını bir bir Peygamber Efendimiz bize anlatmış.
Evet.
Bize bildirmiş, müjdelemiş ve onları bir bir yaşıyoruz. Çok büyük bir mucize.
Evet.
Yani 1400 sene evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize söylediği bir şeyi gözümüzle görüp yaşamamız çok büyük bir mucize. İşte o Allah'ın vahyiyle oluyor ve Kur'an'da aynı şekilde Allah'ın vaatleri var İslam'ın dünya hakimiyetine inşallah. Onunla ilgili ayet okuyacağım. Saffat suresinin 171 ve 173. ayetleri. Şeytandan Allah'a sınırım. Andolsun gönderilen kullarımıza şu sözümüz geçmiştir. Gerçekten onlar muhakkak nusret, yardım ve zafer bulacaklardır. Ve hiç şüphesiz bizim ordularımız üstün gelecek olanlar onlardır. Ayetin ilk bölümünde andolsun gönderilen kullarımıza şu sözümüz geçmiştir. Gerçekten onlar muhakkak nusret, yardım ve zafer bulacaklardır bölümüyle ilgili olarak Allah elçi olarak gönderdiği peygamberlere mutlaka Allah katından yardım göreceklerine ve mutlaka dini tebliğlerinde başarı elde edeceklerine dair söz verdiğini bildirmektedir bu ayette. Bu söz Allah'ın iman edenlere vaat ettiği çok önemli bir sırdır. Ayetin bu kısmı bir yönüyle ahir zamanda zuhur edecek ve İslam ahlakını dünyada hakim edecek olan Hazreti Mehdi'ye işaret etmekte. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rivayetlerinde Hazreti Mehdi aleyhisselamın ahir zamanda tüm inkarcı ateist felsefelere, Darwinist ve materyalist düşünceye karşı büyük bir üstünlük sağlayacağı, Müslümanlara Kur'an'la, Hristiyanlara İncil'le, Musevilere ise Tevrat'la tebliğ yapacağı ve dünyanın dört bir yanında manevi fetihlerde bulunarak İslam ahlakını hakim edeceği bildirilmektedir. Ayetin diğer bölümünde ise ve hiç şüphesiz, şeytanın Allah'a sınırım, ve hiç şüphesiz bizim ordularımız üstün gelecek olanlar onlardır. Allah ayetin bu son bölümünde ise Müslümanların her nerede olursa olsun mutlaka inkarcı sistemlere, düşüncelere, yönetimlere ve güçlere karşı galip geleceğini bildirmektedir. Bu sonuç Allah'ın değişmez bir adetullahıdır. Yani sosyal, sosyolojik bir kanunu. Değişmez olan Allah'ın bir kanunu. Bakara suresinin 249. ayetinde Allah şöyle buyurmaktadır. Nice şeytanın Allah'a sınırım, nice küçük topluluk daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Şeklinde bildirerek Müslümanlar sayıca, imkanca, güççe daha az ve zayıf görünseler bile Allah'ın mutlaka onları inkar edenlere karşı galip getireceğini bildirmekte Allah ayette inşallah. Tam ayete mutabık olarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam da ahir zamanda zuhur edecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde açık bir şekilde bildirdiği gibi 313 gibi çok az sayıda bir Müslüman topluluğunun yardımı ile İslam ahlakını yeryüzünde hakim edecek inşallah.
İnşallah.
Bir ayet okuyacağım. Kulun şeytandan Allah'a sığınırım. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Tövbe suresi 32. ayet. Allah İslam ahlakını kafirler istemese de bütün yeryüzüne hakim kılacaktır. Allah'a iman etmeyen, materyalist ve ateist zihniyete sahip kişiler Allah İslam ahlakının yeryüzüne yayılmasını var güçleriyle engellemeye çalışmaktadırlar. Bu kişiler özellikle geçtiğimiz yüzyılda evrim teorisi gibi hiçbir bilimsel delile dayanmayan bir safsatayla insanları kainatın tesadüfen oluştuğu şeklinde ki akla ve mantığa aykırı bir yalana zorla inandırmayı kendilerine vazife edinmişlerdir. Bu şekilde güya İslamiyet'in yayılmasını, büyümesini durduracaklarını sanmışlardır. Allah inşallah İslam'ın nurunu bütün dünyaya yayacak inşallah. Görüyoruz zaten alametlerini de. Ama buna karşı olanlar da olacak tabii. Bu da Allah'ın bir sünneti. İşte materyalist zihniyeti, ateist zihniyeti ortaya koymak için bin bir çeşit yalan, dolan, iftirayla ortaya çıkıyorlar. Ama tabii bunların hepsi de, tabii Allah bunların hepsini, bütün tuzakları bozan Allah'tır inşallah. Hepsini tek tek yok ediyor inşallah. Ayetin diğer bölümünde, oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Oysa İslam dini Allah'ın kulları için seçip beğendiği kıyamete kadar geçerli olan son hak dindir. Allah'ın nurudur. İman etmeyenler her ne kadar istemeseler de İslam ahlakının yayılmaması için çaba gösterseler de Allah kendi dinini yeryüzünde yerleşik kılacaktır ve kendi nurunu tamamlayacaktır. Örneğin evrim teorisini ortaya attılar. Değil mi? Zamanında eski bir pagan dini olan evrim inancını ortaya attılar. Bir tuzak, kendilerine göre bir tuzak kurdular. Ama Allah razı olsun hocamızdan, Allah vesile etti. Evrim teorisi paramparça oldu. Yani yerle bir oldu. Hiçbir yerinden elle tutulacak bir tarafı kalmadı. Yok zaten. Ve artık çocukların bile güldüğü, böyle bayağı hor ve aşağılık kılınan bir iddia haline geldi. Burada da bir anlamda ayet tecelli etmiş oluyor inşallah.
Peki hocam bir şey soracağım. Yani büyüklerimiz çocukları biz küçük yaşlarda Kur'an kurslarına gönderiyorlardı bizi. Ve biz de direkt Arapçayı öğretip Kur'an'ı Arapçadan okumamıza hani vesile oluyorlardı. Bence Kur'an kurslarında önce çocukları Kur'an'ın Türkçesini okumalara teşvik edip Kur'an'da ne yazıyor, ne bitiyor bilgilendirdikten sonra hani çocuklar da öğrenmiş olacaklar Kur'an'ın Türkçesini okuduktan sonra ne yazıyor, ne bitiyor. Gerçekten Kur'an neymiş, Kur'an'da anlatılmak istenen neymiş, bu tarz şeyleri bildikten sonra bilinçli olarak daha sonra Arapçayı öğrenseler, daha sonra Kur'an'ın Arapça şeklinde okunuşuyla devam etsek, bu tarz hani savaşlar vermemize gerek kalmamış olmayacak mı?
Yani. Tabii Arapçayı öğrenmek güzel bir şey. Yani Kur'an Arapça indirildiği için bir de Arapçanın bir edebi yönü var. O tabii çok güzellik inşallah. Ama dediğiniz de çok doğru. Yani tabii ki Kur'an'ı Allah yaşamak için göndermiştir. Yani bilinmesi evet. Ve yaşanması için tabii ki bilmek gerekir. Dolayısıyla dediğiniz gibi Türkçesinin, yani Arapça biri tabii çok iyi biliyorsa, Arapçasını okuyabilir, anlıyorsa ona söyleyecek bir şey yok.
Çocuk, o hani bir güzellik çocuk yaşım, tabii. Ben çocuk yaşımda evet. Gittim. Bana direkt hani alfabesini öğrettiler. Daha sonra Arapçayı öğrettiler. Ben daha sonra mantığım hani kendim ben diyebilmeye başladıktan sonra ya, bu Kur'an'ın Türkçesinde ne söyleniyor, bana ne söylenmek istiyor dedikten sonra ben Kur'an'ın Türkçesini okumaya başladım. Hani beni o yaşta kimse teşvik etmedi ya da hiçbir Kur'an hocamı da demedi. Yavrum evine gittiği zaman Kur'an'ın Türkçesini oku ya da Kur'an'ın Türkçesini dinle denmedi bana. Ben ne yazdığını o yüzden bilmiyorum. Arapça okuyorum. İşte aynı şeyleri söylüyorum. Hani o yüzden.
Şu anda okuduğumuzda çok anlaşılır oluyor tabii. Evet. Herkesin şuurunda, kalbine iyice siniyor. Her ikisi birden en güzeli tabii. Her ikisini evet. De bilebilmek en güzel. Arapça da mucizatlı çünkü hakikaten ve Kur'an'ın kendi dili. Bilemeyenler tabii Türkçeden ama her ikisi de olsa nur hala nur tabii.
Ama mutlaka anlanması gerekiyor. Doğru. Evet. Ben de şimdi bir şeyimi anlatayım. Hocamızın ilk bir kitabını okumuştum. Gerçeği düşündünüz mü diye. İlk okuduğum kitabıydı. Orada çok güzel anlatılıyor. Yani dinin neden yaşanmadığı, işte evlerde duvara asıldığı Kur'an'ın ancak böyle mevlüt olduğunda, bir kandil olduğunda Kur'an'ın oradan çıkartılıp işte anneanne babaanne tarafından okunduğu gerçeği günümüzde hakikaten ben bunu gördüğüm zaman ve Kur'an'ın içeriğini çok kimsenin bilmediği, Arapça bilenler evet. Tabii hariç de onun dışında bilinmediği yazmıştı böyle. Bunu okuduktan sonra hemen alıp Kur'an okumaya başlamıştım hakikaten. Yani insanın tabii mutlaka bilmesi gerekiyor Kur'an'ı ki yaşayabilsin. Ama ideali Arapça. Ama Arapça bilmiyorsa tabii ki Türkçesini bilmekte mükellef üstelik. Yani şimdi hocamız anlattı onu. Kur'an'da bildiriliyor bu. Herkes mutlaka Kur'an'ı hesaba çekilecek. Yani biliyor muydun? Biliyordum diyecek herkes. Okudun mu? Uyguladın mı? Yani bunun hesabı sorulacak yani tabii ki. Bu çok açık bir gerçek. Dolayısıyla Kur'an'ı bilmek ve yaşamak tabii çok önemli. Son derece önemli bir gerçek.
Çünkü benim hani böyle ben illaha başı kapalı olan insanın daha çok şey bildiğini savunmuyorum ama İmam Hatip Lisesi'nde okumuş ya da İmam Hatip ile ilgili bağlantısı olan, bu konuyla ilgili çok detaylı bilgisi olan arkadaşlarım var. Aramızda şöyle bir muhabbet geçti. Okulda Arapça öğretiyorlar mı? Evet, Arapça dersleri alıyorlarmış ama onları öğrettikleri ilk şey Arapça alfabesi. Yani sen anlamını bilmediğin bir şeyi okuyorsun ve sonra konuşuyoruz. Hani bu ayetinde bu yazıyor diyorum. Hayır, o şekilde değil. Bana derste bunu söylediler. Ama ben de diyorum ki Kur'an-ı Kerim Türkçesini okudum ben diyorum. Burada bunu söylüyorlar. Neden sen buna inanıyorsun? Hani sen Arapça alfabesiyle okuyorsun. Anlamını bilmiyor ki. Sadece alfabesini öğretiyorlar orada. Hani direkt
bir ayet okuyacağım. Komşudan Allah'a sığınırım. Şu halde sana vahiy edilene sımsıkı tutun. Çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Ve şüphesiz o Kur'an senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz ondan sorulacaksınız. Bizim Kur'an'ı bilmemiz gerekiyor. Çok apaçık. Yani farz bizim Kur'an'ı bilip anlamamız. Bir diğer ayette Sad suresi 29. ayette bu Kur'an ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Yani Allah Kur'an'da açıklamış zaten. Çok net bir şekilde bizim Kur'an'ı anlamamız, ayetlerini ince ince düşünmemiz ve onları hayata geçirmemiz gerekiyor. Biz bundan hatta çok bir başka ayette yani sorulacaksınız diyor. Evet. Kur'an'dan sorulacaksınız diyor.
Evet. Evet,
ama işte bunu böyle yani bu şekilde öğretmiyorlar. Direkt Arapça alfabesini öğretiyorlar. Oku bakayım, okuyorsun. Hani sen anlamını bilmediğin bir kitabı okumuş oluyorsun. Sonra da herkes kendi kafasına göre söylenmiş olan bir inanışa gitmiş oluyor.
Şimdi Kur'an'ın bakın gerçeğinin, aslının uygulanmaya başlaması Hazreti Mehdi döneminde oluyor bu. Dünyada İslam hakim oluyor. Ya bundan önceki devirde yani 20. yüzyıl düşünelim, 19. yüzyıl düşünelim. Kur'an'dan uzaklaşıldığı için oldu olanlar. Yani Darwinizmin hakimiyeti, materyalizmin hakimiyeti. Şimdi de Hazreti Mehdi'nin gelmesiyle bu dediğiniz tam anlamıyla olacak. Yani inşallah Hazreti Mehdi, hadislerden de anlıyoruz, Kur'an'ı aslına döndürecektir diyor. Dini aslına döndürecek. İnşallah. Yani bütün mezhepleri kaldıran, değil mi? Evet. En büyük müceddit, en büyük müştehit diyor Said Nursi, en büyük kutbu azam olan Hazreti Mehdi geliyor. Ve dini Kur'an'ı Hazreti Peygamberimiz dönemindeki, sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki gibi aslını yaşatacak. Bu nasıl olacak? İşte herkesin bilip öğrenmesi ve yaşamasıyla, iman etmesiyle bütün ve dünya çapında olacak bu. Yani hem Museviler Müslüman olacaklar inşallah, Hazreti İsa'nın da Hazreti İsa da Hazreti Mehdi imam kabul ediyor inşallah. Ona imam oluyor. Hristiyanlar da aynı şekilde Müslüman olacaklar ve dünya çapında bu söylediğiniz zaten olacak. Ve oraya gidiliyor inşallah. Zaten çok açık Tarkan Hocam'ın okuduğu ayetlerden bu olduğu gibi anlaşılıyor. İslam'ın hakimiyeti bakın çok önemli konu. Bu Kur'an'da çok ayette işaret var. Yani Allah'ın vaadi var ve bu mutlaka gerçekleşecek. Ve bu ayetler İslam'ın dünya hakimiyetine bakan ayetler ahir zamana ve Hazreti Mehdi'ye bakıyor. Bunu mesela İslam alimleri söylüyor değil mi? Hazreti Peygamber'in torunları söylüyor. Dönemin imamları söylüyorlar. Bakın bir örnek verelim. Bakara suresinin 155. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Değil mi? Allah bu ayette insanları nasıl imtihan edeceğini bildiriyor. Korku, açlık, mallardan eksilterek diyor. Mesela ekonomik kriz var. Evet. Şu anda oluyor. Ürünlerden eksiltmekle yine aynı şekilde değil mi? Bu şekilde olabiliyor. Ebu Basir'den İmam Caferi Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. İmam Caferi Sadık Aleyhisselam çok büyük İslam alimi, peygamberimizin de torunlarından. Bakın diyor ki, Kaim'in yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamından önce, ortaya çıkışından önce bir yıl halk aç kalacak, açlık olacak yani ekonomik kriz ve onları öldürülme korkusu saracak. Yani zorluklar, baskılar, savaşlar. Malları, canları ve mahsulleri azalacak. Ekonomik krizde olduğu gibi ürünlerde de azalma olacak. Bu olay Allah'ın kitabında açıkça yazar. Sonra bu ayeti tilavet etti. Bu ayeti söylüyor. Sizleri korku, açlık, mal, can ve mahsullerin eksiltmesiyle mutlaka imtihan edeceğiz. Ve sabredenleri müjdele. Yani bu ayetin ahir zamana ve Hazreti Mehdi'nin zuhuruna ve İslam'ın hakimiyetine baktığını kim söylüyor? İmam Caferi Sadık Aleyhisselam söylüyor.
Peygamber Efendimiz'in evet, torunu.
Torun, evet. Nitekim Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamından önce dünya çapında 7 yıl süren çok büyük bir ekonomik buhran yaşanacak. Yani hocamız açıklamıştı bunu. Hakikaten şu anda içinde yaşıyoruz. İmam Caferi Sadık Aleyhisselam 7 yıl sürecek olan bu ekonomik krizin özellikle 1 yıl boyunca daha da şiddetini arttıracağına ve etkisini göstereceğine de dikkat çekmiştir. Aynı şekilde Muhammed bin Müslim'den aktarılan diğer bir rivayete göre ise İmam Sadık Caferi Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kaimin, Hazreti Mehdi'nin kıyamından önce belirtiler vardır. Yüce Allah tarafından mümin kullarına belalar gelecektir. Bu belirtiler nelerdir? Diye arz ettim. Buyurdu ki, o Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğudur. Sizleri korku, açlık, mal, can ve mahsullerin eksilmesiyle mutlaka imtihan edeceğiz ve sabredenleri müjdele. Bakın aynı ayet değil mi? Evet. Aynı ayetin bütün burada bildirilen Allah'ın vaat ettikleriyle imtihan olunuyor zaten şu anda. Dünyadaki ekonomik kriz çok açık bir şekilde bunu gösteriyor.
Bir de bütün Müslümanlar mesela savaş ortamı var. Evet. Katliamlar oluyor değil mi? Irak'ta, evet. Afganistan'da, evet. Filistin'de insanlar her gün yüzlerce insan evet. şehit ediliyor. Dolayısıyla tam ayetin tecellisini yaşıyoruz bu zamanda.
Evet. Nitekim bakın devam korku ediyor. Diyor ki evet. Pardon. Bir şey söylüyordum.
Yok siz devam edin sonra ben size söyleyeceğim.
Buyuruyor ki siz müminleri mutlaka imtihan edeceğiz. Korku ile yani saltanatlarının sonlarına doğru filanca oğullarının hükümeti ile korkutacağız. Yani bir böyle bir ortam oldu mu çok net değil mi? Ahir zamanda olan bir ortam bu böyle her yerde fitne, zulüm, savaşlar oldu, kan döküldü, değil mi? Korku ortamı oldu. Ve açlıkla, yani mahsullerin pahalılığı ile, bu da oldu mu? Bu da oldu. Malların azalması, yani ticaretlerin kesat olması ve faziletlerin azalması, şu anda devam ediyor zaten. Canların azalması, yani hızlı ve ani ölümler, bu da gerçekleşiyor. Hakikaten insanlar genç yaşlarda, çok değil mi? Kalp krizi, başka sebeplerden dolayı böyle
trafik kazaları,
mahsullerin azalması, yani çiftçiliğin azalması ve meyvelerin bereketinin azalması, bu da oldu. Hatta kuraklık yıllar oldu değil mi? Lulin kuyruklu yıldızı çıkmadan önce. Ki bu da ahir zaman alameti olarak bildiriliyor Peygamberimiz tarafından. Kuyruklu yıldız çıkmadan önce birkaç sene önemli ölçüde kuraklık ve ürünlerde azalma olmuştu.
Bu dünya ekonomik krizi gerçekten şu ana kadar görülmemiş boyutlarda bir kriz aslında. Yani bütün dünyayı kapsayan bir kriz. O anlamda da bakıldığında hakikaten çok manidar bu döneme bu kadar net dikkat çekilmiş ve gerçekten çok büyük bir ekonomik kriz meydana geliyor.
Evet.
Hani o Hazreti Mehdi dönemi öncesi inşallah o 7 yıllık kriz dönemi yani açlık, kıtlık döneminde muazzam dünya çapında bir olay oluyor.
Evet.
Evet. Tabii Allah sabredenleri müjdele diyor. İşte o zaman diye devam ediyor. Kaim, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile onları müjdele. Yani Hazreti Mehdi'nin zuhuruna bakıyor inşallah. Sonra bana buyurdu ki, ey Muhammed bu onun tevilidir. Asıl mana ve yorumu budur. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, onun tevilini sadece Allah ve ilimde derin olanlar bilirler inşallah. Yani bakın İslam alimleri değil mi? Hakimiyete bakan ayetler, İslam'ın hakimiyetine bakan ayetlerin ahir zamana ve Hazreti Mehdi'ye baktığını çok açık bildiriyorlar. Çünkü biliyorsunuz dünya hakimiyeti Kur'an'da bildirildiği şekilde iki kişiye verilmişti. Hazreti Süleyman ve Zülkarneyn. Ama evlatlarımdan beşincisi diyor ki Buhtun Nasır ve Nemrut döneminde de onun yani küfrün hakimiyeti var. Beşincisi evlatlarımdan Mehdi olacaktır diyor Peygamberimiz. Nitekim de ayetlerde Allah'ın vaadi var ve mutlaka gerçekleşecek inşallah.
İnşallah. Peki hocam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra 2 milyondan fazla hadis yazılmış, insanların akıllarının karıştırılması için. Ve bunlar birçoğu toplatıldı dense de hani ben birçoğun toplatıldığına inanmıyorum açıkçası. Bunda en doğru, en net bilgi hangisine güveneceğiz?
Sahih hadisler var. Sahih hadisler, Kütüs-i Vite'de yani ve bilinen büyük İslam alimlerin bize naklettiği hadisler var. Hı hı. Tabii en önemlisi bu hadislerin biz tahakkuk ettiğinde görüyoruz. Mesela şimdi ahir zaman hadislerinin çok büyük bir bölümü tahakkuk etti. Yani bunlar sahih hadisler olarak tahakkuk etti. Kur'an'la uyum içerisinde evet. olan hadisler. Tabii bunlar ilimde daha da derinleşmiş olanlar bunu daha da iyi bilirler.
Maşallah.
Aleykümselam.
Ben ikinci yarıda gireceğim.
İnşallah.
Ben o zaman i̇nşallah. Ayetleri okumaya devam edeyim.
İnşallah.
Hadis suresinin 17. ayeti yine inşallah. Kur'an'ın ahir zamanda Hazreti Mehdi vesilesiyle İslam ahlakının dünyaya hakim olacağı döneme işaret ettiğini Peygamber Efendimiz'in torunları ve büyük İslam alimlerinin o ayeti Peygamber Efendimiz'den duymuşlar zaten. Duydukları ve nakillerle o ayetlerin direkt Hazreti Mehdi'ye baktığını ifade eden ayetlerden devam ediyorum tekrar okumaya.
Maşallah.
Hadid suresinin 17. ayeti, şeytanın Allah'a sınırım. Bilin ki gerçekten Allah ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Şüphesiz biz umulur ki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık. İmam Muhammed Bakır'dan bu hadis rivayet edilmiş, o tefsir etmiş onu. Allah Teala kıyam edecek Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle yeri diriltecektir. O Hazreti Mehdi adalet üzere halkı yönetecektir. Böylece yeryüzü zulümle öldükten sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam adaletle tekrar diriltecektir.
Maşallah.
Hakikaten günümüzde öyle. 150 yıldır süre gelen yeryüzünün ölümü diyor. Allah ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir diyor. Dünya savaşları, terörler, anarşiler, insanların zihinlerinin bulandırılması, ölümler, intiharlar, suç oranlarının artması, ahlaki dejenerasyonla
evet.
hakikaten dünya o anlamda bir nevi ölüm yaşamış kesinlikle. Gibi durumda. Hazreti Mehdi'nin inşallah güçlü imanıyla, Allah'a olan sevgisiyle, korkusuyla, insanlara olan muhabbetiyle savaşı sona erdirmesi, barışı getirmesi, zulmü kaldırması, adaleti tesis etmesi, değil mi? Herkese sevgiyle yaklaşması, herkesi kucaklaması, birliği oluşturması,
maşallah.
Gibi bütün güzel ahlak özelliklerini kendi üzerinde hem yaşayarak tecelli ederek hem de diğer insanlara örnek olup onlara da o şekilde gelmesine vesile, hidayetine vesile olarak dünyanın çehresini değiştirip hakikaten hayat verecek maşallah. İnsanlara, toplumlara inşallah.
İnşallah.
Şimdi Kur'an'ın tabii her bakımdan büyük mucizeleri var. Yani bir kere İslam'ın hakim olacağını Allah'ı vaadi olarak görüyoruz. Bu mutlaka olacak. Yani bu
İnşallah.
Kaderde olan bir şey olup bitmiştir zaten Allah'ın yarattığı kaderde. Kur'an'ın başka mucizeleri de var. Mesela Kur'an'da münafık karakterinden bahsediliyor.
Evet.
Münafıklar Müslüman topluluğun içinden çıkan, böyle Allah'ın özel olarak tarif ettiği, yarattığı bir nevi yaratıklar yani böyle. Çünkü Allah onları hayvandan da daha aşağılık olarak nitelendiriyor. En kötü ahlaka sahip varlıklar.
Evet.
Onların tabii Müslümanla bakın iman eden Müslümanlarla münafıklar arasında da ince bir çizgi var. Çünkü dışarıdan baktığınız zaman münafıklar belli etmeyebiliyorlar kendilerini, saklıyorlar. Yani dindarmış gibi görünen, takvamış gibi görünen değil mi? İşte sanki sözde haşa Allah'a iman ediyormuş gibi. Ama kalbinde taşıdığı bambaşka bir yapı var. Farklı. Ve bu varlıklar Müslüman toplulukların içerisinde yaşıyorlar. Çünkü onların imkanlarından, onların güzel hayatlarından faydalanmak için, bir çıkar için böyle bir hayat tarzları var.
Evet.
Fakat Allah tabii daha sonra bu kötü ahlaklarını ortaya çıkartıyor. Ve Müslümanların tabii Allah yolunda zorlu mücadelelerini görünce de çok korkak oldukları için, çok ahlaksız kahpe oldukları için uzaklaşıyorlar. Ve Peygamberimiz döneminde bu yaşanmış. Çünkü ayetlerden bunu anlıyoruz. Fakat ayetler tabii aynı zamanda işari olarak Hazreti Mehdi dönemine, ahir zamana da bakıyor. Yani ahir zamanda yine Mehdi'nin talebeler arasından da, Mehdi'nin cemaatinden münafıkların çıkacağını Ve tıpkı Peygamberimiz döneminde olduğu gibi ki o dönemde Dırar Mescidi kurup Peygamberimize karşı mücadele ediyorlar. Güya tuzaklar kuruyorlar ama asıl tuzak kurucu Allah kendisinin olduğunu bildiriyor. Böyle bir mücadele veriyorlar. Hazreti Mehdi döneminde yani ayrı zamanda günümüzde de bunun olduğunu ve olacağını anlıyoruz inşallah.
İnşallah Allah Kur'an'da çok detaylı bize bildirmiş aslında münafıkları değil mi? Yani birçok yerinde, birçok ayetinde çok böyle detaylarıyla böyle analiz şeklinde var Allah'a çok şükür. Özellikle Bakara suresinin hemen başında münafıkları Allah çok detaylı anlatıyor bize. Oradan okuyacağım inşallah. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Mesela dediğin gibi yani böyle çok özel yani inandık diyor.
Evet.
Ama inanmış değillerdir diyor Allah. Yani onların içini bildiği için Allah bize bunu haber veriyor önceden. Halbuki insanın inanmadığı bir şey inanıyorum demesi yani değil mi? Hiç mantık dışı, akıl dışı bir şey ama böyle yani bunların özellikleri bu. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Yani bu tavırlarının da anlaşılmadığını zannediyorlar. Bir de böyle bir şey var. Yani içindekini gizli tutuyor.
Evet.
Anlatmıyor. Açıkça söylemiyor. Yani ben diyor inanmıyorum ya da size düşmanım, sizi sevmiyorum, müminlerle olmak istemiyorum demiyor mesela bunu açıkça. Ama kendini gizliyor kendince. Ama Allah'a çok şükür. O kadar çok alamet saymış ki münafıklarla ilgili. Hani inşallah yani Müslüman olarak Kur'an'a göre inşallah baktığımızda hemen
anlaşılıyor.
Anlıyor. Tabii kalpleri Allah bilir. Biz bir şey diyemeyiz ama hal ve hareketlerden yapılan şeylerden biz görebiliyoruz. Yani Kur'an ışığında baktığımızda anlayabiliyoruz o hareketleri. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz derler. Bu çok önemli. Şimdi kendilerini ıslah edici yani Allah adına ortaya çıkan olarak görüyorlar.
Evet.
Yani sorsan hani ne yapıyorsun bak müminler arasında ayrılık çıkartıyorsun, fitne çıkartıyorsun, değil mi düşmanlık yapıyorsun dendiğinde yok diyor. Ben diyor öyle bir şey yapmıyorum diyor. Ben iyilik yapıyorum diyor. Allah adına yapıyorum diyor. Evet. Bunu daha uygun görüyorum diyor. Yani bu böyle çıkıyor. Mesela bu yönüyle de çok büyük bir mucize. Çünkü zaten Kur'an-ı Kerim ortada. Peygamberimizin sünneti biliniyor. Yani sen bunlara muhalif bir hareket yapıyorsun. Aleni Kur'an'a muhalif bir hareket yapıyorsun. Müslümanların dışında bir yol arıyorsun. Yani fitne fücur yönünde hareket ediyorsun. Düşmanlık yapıyorsun alenen ve bunu Allah yolunda yaptığını iddia ediyorsun. Bu da çok önemli bir özellikleri onların.
Evet.
Bilin ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır ama şuurunda değillerdir. Allah da diyor asıl fesat onların yaptığıdır diyor. Ve kendilerine insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiğinde düşük akıllıların iman ettiği gibi mi iman edelim derler. Bilin ki gerçekten düşük akıllılar kendileridir ama bilmezler. İşte bu da çok önemli bir özellikleri. İşte inananları beğenmiyorlar.
Evet.
Aşağı görüyorlar. Aşağıdan Allah onlar olduğunu bildiriyor.
Yani değil mi? Mesela bu çok kesinlikle. Çok bariz bir örnekleri. Yani normalde hani bir mümin kardeşin bir hatası olur, bir şey olur. Allah rızası için güzellikle uyarırsın, söylersin, konuşursun değil mi? Evet, bağrına basarsın, sahip çıkarsın. Yani böyle olur. Yani sen eğer böyle iyi niyetliysen, samimiysen böyle yapman lazım. Ama böyle kötüleyip, düşmanlık yapıp, aşağılayıp, hor görüp ayrılmak, ona karşı böyle uzaktan husumet beslemek bunlar hani münafıkane hareketler. Allah da zaten Kur'an'da açıkça belirtmiş.
Tabii bir yani münafığın özelliği mutlaka çıkarını gözetmesi. Yani her şeyin ötesinde görmesi çıkarını. Gerçekte hiçbir zaman Allah'a iman etmiyorlar. Sadece Müslümanların imkanlarından faydalanıyorlar. Onların evlerinde kalıyorlar. Onların yemeklerinden yiyorlar. İmkanlarından faydalanıyorlar. Ama daha sonra bir risk, bir şey gördükleri zaman böyle yani çünkü Müslümanın hayatında değil mi imtihan ortamıdır. Allah çeşitli şekillerde imtihan eder. Güya kendi akıllarınca risksiz bir ortama gitmek için hemen gidip ve en ahlaksızların yanına gidip onlara sığınıyorlar. Bu çok ilginç bir özellikleri.
Çok.
Mesela peygamber döneminde peygamberimiz var. Güzel ahlakların en güzel ahlaklısı değil mi? Ondan ayrılıp Peygamberimize karşı olan insanlarla işbirliği yapıyorlar. Değil mi? Ama en karşı olanlarla. en azılı yani müşrikler, kafirlerle işbirliği yaparak, münafıklar bir araya da geliyorlar tabii, birbirlerini bulurlar. Peygamberimize düşmanlık yapıyorlar. Hazreti Mehdi döneminde de tam bu şekilde olacaktır. Hazreti Mehdi'nin zıtlarıyla, yani düşmanlık yapanlarla onların yanına sığınıp onlarla birlikte olacaklardır.
Hocam, Kur'an'ın mucizelerine kısa bir aradan sonra devam edelim inşallah. Yayınımıza kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah.
Evet, münafıklardan bahsediyorduk. Bakın Allah ne kadar ahlaksız, aşağılık olduklarını çeşitli özellikleriyle Kur'an'da tarif ediliyor. Bilinmesi gerekiyor. Zaten yaşanmış Peygamberimiz döneminde. Kur'an'da olduğu için de mutlaka ayrı zamanda Hazreti Mehdi döneminde de görüyoruz örneklerini. Mesela münafıkların haber taşıması, kötülük ve zarardan başka bir şey vermemeleri. Bu özellikleri Kur'an'da bildirmiş. Bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Sizinle birlikte çıksalardı size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez. Ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. Yani sizinle birlikte oldukları zaman size kötülük ve zarardan başka hiçbir şey getirmiyorlar. Hiçbir faydaları yok. Hatta zarar getiriyorlar. Ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere. Yani aranızı bölmek, ayırmak, kargaşa çıkarmak, olmadık şeyler yapmak için, fitne çıkarmak için çaba yürütürlerdi. Böyle bir çabaları oluyor. İçinizde onlara haber taşıyanlar vardır. Yani Müslümanların içinde mesela Peygamberimiz döneminde böyle olmuştur. Peygamberimizin yanında bulundukları zaman sahabeyle birlikte haber taşıyorlar. Yani Peygamberimize düşmanlık yapanlara, onlarla bağlantılı oluyorlar, haber taşıyorlar. Aynı şekilde ayrı zamanı uyarladığımızda Hazreti Mehdi döneminde de Hazreti Mehdi'nin talebeleri arasında, öğrenciler arasında böyle münafıkların olacağı, Müslümanların arasında ve Hazreti Mehdi'nin zıddı olan, yani ona düşmanlık yapan kimselerle bağlantıda olup onlara haber taşıyacağını anlıyoruz. Bunlar tabii böyle haşa kimsenin bilmediğini, görmediğini zannediyorlar ama Allah her şeyi biliyor. Allah kalplerdeki gizlinin gizlisini bilendir inşallah. Şimdi Müslümanların arasında yaşıyorlar. Onların imkanlarından faydalanmaya çalışıyorlar çıkar için. Evlerinde kalıyorlar. Mesela Hazreti Peygamber döneminde Peygamberimizin onlara nimetleri var değil mi? Lütfu yani inşallah böyle. Onları koruyup kolluyor. Dini öğreten kişi onlara değil mi? Allah'ın birliğini anlatıyor, Kur'an'ı anlatıyor. Ama işlerinde çok büyük bir kin ve öfke olduklarını söylüyor Allah. Peygamber'e karşı ve Müslümanlara ama asıl Peygamber'e. Günümüzde de yine Hazreti Mehdi'nin yanında bulunan münafıklar hem imkanlarından yararlanıyorlar. Bakın çok alçakça, kahpece. Bütün Müslümanların evlerinde kalıyor, hastalandıklarında onlar bakıyor. Fakat işlerinde kendilerinin dini öğreten Mehdi'ye karşı ve Müslüman özellikle Mehdi'ye karşı ve de Müslümanlara büyük bir kin ve öfke duyuyorlar. Bakın Allah bunu şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Sizler işte böylesiniz. Onları seversiniz. Oysa onlar sizi sevmezler. Allah Müslümanları sevmediklerini bildiriyor. Siz kitabın tümüne inanırsınız. Onlar sizinle karşılaştıklarında inandık derler. Çok sahtekarlar. Yani inandıklarını söylüyorlar ama kalpleri öyle değil. Kendi başlarına kaldıklarında olan ise size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. Çok büyük bir nefret ve kin duyuyorlar. Yani hem imamlarına, Hazreti Mehdi'ye ve Müslümanlara karşı. De ki, kin ve öfkenizle ölün. Şüphesiz Allah sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Ali İmran suresi 119. Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Allah ortaya çıkartıyor inşallah. Münafıklarını gösteriyor delilleriyle. Müslümanları o mücadele ortamında yıllarca imkanlarından faydalandıklarını, hastayken baktıklarını, yemeklerini yedikleri Müslümanları mücadele ortamında bırakıp kahpece Müslümanlara karşı düşmanlık yapanlarla işbirliği yapıyorlar.
Bir de Müslümanlarda Allah rızasına göre hareket etmeleri var. O çok belirgin. Yani her şeyi Allah rızasına için yapıyorlar. Evet. Münafıklar tabii bunu anlayacak derinlikte olmuyorlar. Hani dışından bakıldığında orada bir menfaat görüyorlar. Evet. Yani onların o güçlü olmaları, zengin olmaları, genç olmaları, sağlıklı olmaları, güzel olmaları onlara bir menfaat kapısı gibi görünüyor ilk baktıklarında.
Kendi kalpleri kötü olduğu için.
Öyle bakıyorlar yani maddesel bakıyorlar. Buradan bir çıkar Halbuki onlarla tanıdıkça anlıyorlar ki yani Allah rızası için %100 Allah rızası için yani başka hiçbir şey gözetmeden yani bütün her şeyleriyle hayatlarını Allah'a adadıklarını görüyorlar.
Maşallah.
Şimdi her şeyle Allah'a adadıkları için tabii ki bütün imkanlarını da Allah yolunda seferber ettiğini görüyor Müslümanların.
Evet.
Yani mesela bir maddi bir güçleri varsa onu Allah yolunda harcıyorlar. Yani mesela bugün baktığımızda işte kitaplar basıyorlar, dağıtıyorlar değil mi? Biz de inşallah o yoldayız. Hocamızın vesilesiyle biz de mümkün olduğu kadar tebliğ yapmaya çalışıyoruz. İnsanların hidayetiyle inşallah hidayetine uğraşıyoruz. Kendimizin de inşallah Allah hidayet vermesi için dua ediyoruz. Böyle bir uğraş içinde oldukları için mesela münafıklar bunu gördüklerinde de müthiş öfke duyuyorlar. Yani o imkanları, o maddi imkanları kendilerine kullanamadıklarını görünce bundan müthiş bir öfke duyup mutlaka bir yol bulup ondan böyle kendilerince nemalanmak istiyorlar.
Evet.
Hak olan tabii ki Hazreti Peygamberimizin inşallah sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu yerde ve inşallah ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin olduğu yerde Allah rızasının dışında hiçbir şey olamaz.
İnşallah.
Yani her şey Allah için harcanır, her şey Allah için yapılır. Zerre kadar menfaat elde edemedikleri için de işte onlar menfaat edebilecekleri yerlere doğru gidiyorlar ve buradan müminleri gözlüyorlar. Buradan düşmanlık yapıyorlar. Çünkü akılları hep müminlerde kalıyor. Belirli bir sürede müminlerle kaldıkları için onlar Allah rızasını gözetmeseler de zahiren Allah için bir şeyler yapıyorlar. Yani
evet.
Kendileri de evet. Hatta infak ediyorlar. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bir ayette Allah diyor istemiyorken isteksizce infak ederler diyor.
Evet.
Yani düşünün infak ediyorlar artık. Malından artık kim nasıl bir yürek acısı oluyor onlara düşünün. Yani bu hem cimridirler diyor başka bir ayette. Hem cimriler hem Allah için infak ediyorlar istemiyorken. Tabii müthiş bir yürek acısı oluyor bu
kesinlikle.
Onlara. Ve hayatları boyunca da böyle işte düşman kalıyorlar.
Onlar peki yani normal Müslümanlara dönmeyecekler mi? Hep münafık olarak mı doğup ölecekler?
Ya Allah bilir. Yani Allah samimi tövbe edenler için Allah tövbe kapısını açık bırakıyor.
Evet.
Ölmeden önce bazen. Tövbe edenler için. Onu Allah bilir. O hal ve tavırlardan ne zaman uzak durur, tövbe eder, Allah'a sığınırlarsa İnşallah Allah hepimizin, onların da hepimizin tövbesini kabul etmesini İnşallah. Umuyoruz inşallah.
Evet, dönenler olduğunu bildiriyor Allah Kur'an'da.
Evet.
Yani Allah'ın yarattığı kaderle inşallah. Evet. Bakın, Tarkan Hocam da bahsetti. Şimdi bunların dünyevi çıkarları mesela ne olsun? İşte Müslümanların imkanından faydalanacak. İşte üstüne ev olacak, araba olacak, evlenecek. Ondan sonra değil mi? Para böyle yan gelip yatacak. Ve Allah'ın vaadinin uzak gelmesi diye bildiriyor Allah ayette bakın. İşte orada şeytandan Allah'a sığınırız. İman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. Yani peygamberimiz döneminde bir imtihan ortamı var. Değil mi? Zorlu'da bir imtihan ortamı. O imtihan ortamında imtihan ediliyor Müslümanlar. Ve tabii Mehdi dönemine baktığımız zaman işare olarak da Hazreti Mehdi döneminde bir mücadele ortamı var. Müslümanlar imtihan ediliyor. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Peygamber döneminde bu mücadele ortamında dünyevi bir çıkar göremedikleri için yani bir cihat ortamı çünkü bir mücadele ortamı, cehd ortamı bir dünyevi çıkar göremedikleri için haşa boş bir aldanış diyorlar. Halbuki bakın Allah bildiriyor biz diyor seni bir müjde verici hidayet önderi olarak gönderdik diyor inşallah. Müjde verici, uyarıcı olarak gönderdik diyor. Çok büyük bir müjde veriyor Peygamberimiz değil mi? Sonsuz ahiret hayatı, sonsuz cennet hayatı, Allah'ın rızası ve hoşnutluğu hepsinin üzerinde. Hazreti Mehdi de aynı şekilde. O da günümüze uyarlayacak olursak uyarıcı, müjde verici. Müjde veriyor cennetle. Uyarıyor Kur'an'la değil mi inşallah?
Evet.
Dolayısıyla bunlar dünyevi bir çıkar elde edemedikleri için bunu haşa boş bir aldanış gibi görüyorlar. Ama asıl aldananların kendileri olduğunu bildiriyor Allah. Bakın başka bir ayette de onlardan bir grup da hani şöyle demişti. Ey Yesrib, Medine halkı, şehir halkı artık sizin için burada kalacak yer yok. Şu halde dönün. Müslümanların arasında kalacak yer yok. Siz dönün, ayrılın onlardan. Onlardan bir topluluk da gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı. Bakın nasıl yalancı olduklarını, değil mi? Göya işte şu ihtiyacımız var, şu durumumuz var, beni mazur gör, değil mi peygamberimize? Bu dönemde Hazreti Mehdi'ye böyle çeşitli mazeretler ileri sürerek, ama Allah diyor ki yalnızca kaçmak istiyorlardı. Çok aşağılık bir korkak oldukları için hemen böyle sıvışma, kaçma yolunu seçiyorlar.
Bir ayet okuyacağım söylediğinle İnşallah. İlgili. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Oysa onlar sizden değildirler. Ancak onlar ötleri kopan bir topluluktur. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı, hızla oraya yönelip koşarlardı. Yani son derece korkaklar, son derece ürkekler. Her an böyle bir yerlere sığınma hissiyatıyla hareket ediyorlar. Zaten Müslümanların yanına işte biraz önce belirttiğim gibi bir çıkar için geliyorlar. Bir yerlere sığınma mantığıyla geliyorlar. Ama sırf Allah rızasıyla karşılaştıklarında bu onları yakıyor. Bu çok önemli. Hani Allah rızası müminleri nasıl açıyorsa, şevklendiriyorsa münafıkları da yakıyor. Onların istedikleri şey yani kendi nefislerine göre hareket etmek. Mesela ayette de belirttiği gibi bir yer bulsalardı diyor hemen oraya yürüyeceklerdi diyor. Mesela nasıl bir yer? İşte bir ev, bir apartman ya da bir yakınının yeri. İşte kendi kalabilecekleri, kendince yani kendi güvende hissedebilecekleri bir yer olduğunda bu sefer o zaman müminlerden ayrılıyorlar. Çünkü daha iyi bir yer bulamadıkları sürece Müslümanlarla kalmaya devam ediyorlar. Bu sürede de böyle bir tahammül yani kendilerince yani bunu anlamayacakları gibi hareket ediyorlar.
Yani bir de şey merak ediyorum. Gerçekten çok korkak olduklarından bahsediyorlar ama Allah'ın azabından korkmuyorlar mı? Hani...
Zaten Allah söylüyor işte. Yani şuurunda değillerdir diyor. Anlamazlar diyor. Onlar kördürler diyor. Dilsizdirler diyor. Yani şuurunda değillerdir diyor. Yani hocamız söylemişti. Yani münafıklar bizim anlayacağımız gibi değil. Yani bizim anlayacağımız bir boyutta değiller. Allah onları tarif etmiş. Kur'an'da detay olarak anlatılıyor. Biz hareketlerinden, zahiren gördüklerimizden ve Kur'an'da Allah'ın bize anlattıklarından anlıyoruz, teşhis ediyoruz. Yoksa akıl, mantık olarak hiçbir şekilde bizim anlayacağımız bir yapıda değiller onlar.
Özel sure indirmiş Cenab-ı Allah. Kur'an'da münafıklara özel Münafıkun suresini indirmiş. 63. sure.
Maşallah.
İsterseniz o ayetlerden okuyalım. Eğer ayetle ilgili bir şey söylemek isteyen olursa ben ara ara boşluk veririm. Söyleyebilirsiniz. Şeytanın Allah'a sığınırım. Münafıklar sana geldikleri zaman biz gerçekten şehadet ederiz ki sen kesin olarak Allah'ın elçisisin dediler. Allah da bilir ki sen elbette onun elçisisin. Allah şüphesiz münafıkların yalan söylediklerine şahitlik eder. Yani Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Tabii elçisisin diyorlar. Evet. Yüzüne karşı ve ashabının yanında ama gerçekte inanmıyorlar. Öyle olarak kabul etmiyorlar. Gizli böyle kendilerini gizlemek, saklamak için yalan söylüyorlar. Allah da yalan söylediklerine şahitlik eder diyor.
Kendi menfaatleri için.
Onlar yeminlerini bir siper edinip Allah yolundan alıkoydular. Doğrusu ne kötü şey yapıyorlar. Bu onların iman etmeleri, sonra inkar etmeleri dolayısıyla böyledir. Böylece kalplerinin üzerini mühürlemiştir. Artık onlar kavrayamazlar. Bakın inkar ediyorlar. Doğruları gördükleri, bildikleri halde inkar ediyorlar münafıklar. O yüzden cehennemin en dibinde, en yerinde olduklarını söylüyor Cenab-ı Allah aynı zamanda. Evet.
İnanıp inkar etmeleri zaten en başından tabii. Çok mantıklı.
Yani içiyle dışı şey. Çok farklı münafıkların. Evet. Müslümanlardan buradan ayrılıyorlar. Yani dışarıdan baktığınız zaman Müslümanların arasında Müslüman gibi davranıyorlar. Namaz kılıyor onlarla birlikte. Ondan sonra oruç tutuyor. Böyle görünür şekilde yani zahiren ibadet ediyor gibi. Ama içi bambaşka.
Evet.
Allah söylüyor kalbi hasta dayandırılmış kof kütük gibidirler diyor Allah böyle. Yani bambaşka bir yaratık. Her şeyi hocamız demişti münafık süzgecinden geçiriyor. Bu yüzden yani anlayamayız dedi. Hani dedi ya Tarkan hocam anlaşılmaz bir yapıları vardır diye böyle kafa yapıları. Çünkü her şeyi bu münafık süzgecinden geçirdikleri için her şeye bakış açıları tamamen farklı. Halbuki Müslüman Kur'an süzgecinden geçirir her şeyi değil mi? Kur'an'la bakar yani her şeye. Münafıklar da münafık bakışıyla bakıyorlar. Allah da bildiriyor bize nasıl olduğunu.
Evet, o tam bahsettiğin ayete sıra gelmişti Münafık'ın suresinde. Onu okuyayım, şeytanları Allah'a sınırım. Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin. Demek ki ağızları laf yapıyor tabiri caizse. Yani böyle sürekli konuşuyorlar konuşuyorlar ama samimi konuşmuyor.
Allah'tan
konuşmuyorlar.
Dinden bahsediyor ama.
Evet, samimi evet. Değil yani kalbinden gelmiyor, inanarak söylemiyor. Demek ki sözde değil, o samimiyete bakmak önemli. Sanki onlar sütun gibi dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. Her çağrıyı kendileri aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da çevriliyorlar. Bakın evet. Allah yani Allah onları kahretsin diyor. Yani evet. O derece iki yüzlü, o derece zararlı, kaçınıp sakınılacak çok tehlikeli varlıklar. Yani evet. Toplum için de çok tehlikeli varlıklar. Yani Allah'ın elçisine yalan söyleyebilen, onu kandırmaya çalışabilen bir yapıdaki bir insan herkese aynı yalanı söyler, herkesi kandırmaya çalışır. İki yüzlüktür, tamamen kendi menfaatine olur. Vatanının, milletinin menfaatlerini satar, kendi menfaatlerini düşünür. Değil mi? Müslümanların, müminlerin, zayıfların, ihtiyacı olanların şeylerini düşünmez. Yani bir vicdan yok. Vicdan olmadığı için her zaman kendi menfaatini tercih eder. Müslümanlar zulüm görüyormuş, işte öldürülüyormuş, şehit ediliyormuş, zorluk içindeymiş falan. Hiç enteres etmez onları, hiç ilgilendirmez. O sadece ben kendi nefsimin isteklerini yerine getirebilir miyim der. Onlara tercih edecek vicdansızlıkta.
Evet.
Yani o yüzden Allah yani, onlara bu şekilde hitap ediyor.
Anasını, babasını, kardeşini de satar. O yanına sığındı evet. Yani peygamberimize, yani bu dönemde de Hazreti Mehdi'ye zıt olan kişilerin yanına sığındığı zaman onları da sevmez. Onların da yanına çıkar için sığınır. Yani zaten ne o onu sever ne o onu sever. Kendi aralarında da paramparçadır diyor. Kalpleri paramparçadır diyor Allah inşallah. Sadece bir çıkar için. Yani yatacak yeri olsun, yemeği olsun, yemeği hazır olsun değil mi? Altına bir araba, bütün şeyi budur yani. Dünyevi şeylere gider çünkü. Evet.
Devam edeyim.
Bir de ayette şey geçmişti. Yani o kadar korkak oluyorlar ki. Bakın ayette Allah bildiriyor. Her çağrıyı kendi aleyhlerinde zannederler diyor. Mesela günümüzde bir gazetede bir haber çıktı. Bir şey oldu böyle. Ötleri patlıyor. Hop oturup hop kalkıyorlar. Aman öyle miydi, böyle miydi, şöyle miydi? Yani her şeyi aleyhte görüyor böyle. Korkuyor. Allah da ötleri kopan bir topluluktur diyor zaten.
Evet.
Halbuki Müslüman öyle olmaz ki. Allah'ın yarattığını bildiği için değil mi? Kadere teslim olmuştur. Evet. Ne gelirse onun hayır olduğunu bilir zaten Müslüman. Evet. Ki Allah da imtihan edeceğini vaat ediyor. Ama münafık böyle değil. Çok korkak bir yaratık. Süper korkak. Zaten o korkaklıklarından dolayı yani riskten güya kendilerince uzaklaşmaya çalıştıkları için Müslümanlardan ayrılıyorlar.
Vesvese.
Tabii. İzzeti ve onuru diyor küfrün yanına ararlar diyor Allah. Halbuki diyor izzet ve onur peygamberin ve müminlerindir diyor. Müslümanlarındır diyor inşallah.
İnşallah.
Devam edeyim ayete. Şeytanları Allah'a sınırım. Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret, bağışlanma dilesin denildiği zaman başlarını yana çevirdiler. Sen onların büyüklük taslamışlar olarak yüz çevirmekte olduklarını görürsün. Şimdi o sefil halleriyle bir de gururlu, enaniyetli takılıyorlar. Yani o kadar kişiliksiz haldeler ki yani böyle Allah'ın rızasını gütmez. Gider bütün insanların rızasını gütmeye çalışır. Yani ondan bir menfaat beklediği zaman hemen aman efendim, peki efendim gibi böyle yani iki yüzlü. Anlatabiliyor muyum? İnsanlardan bir menfaatini etmek için, onun rızasını gütmek için bin bir şekle girer mesela. Bin bir bukalemun gibi renk değiştirir evet. Böyle. Hiç saygı duymamasına rağmen çok büyük saygı duyuyormuş havası verir. Yeter ki menfaati olsun. Böyle kişiliksiz, karaktersiz, sünepe, sefil bir haldeyken bir de Müslümanlara büyüklük taslar. Yani o yüzden yani aşağılanmaya hak edecek bir kişilik karakter gösteriyor zaten aynı zamanda. Senin onlar adına mağfiret dilemen ile mağfiret dilememen onlar için biridir. Hiç önemsemiyorlar Allah'tan af dilenmesi kendi hakkında önemsemiyor. Çünkü zaten inkar ettiler diyor ya Allah. Hiç öyle bir vicdan ve şey yok yani. Cehennemden kurtulma hiç inançları kalmamış. Allah onlara kesin olarak mağfiret etmeyecektir. Kesin olarak mağfiret etmeyecektir. Şüphesiz Allah fasık bir kavme hidayet vermez. Pişman değiller. Çünkü insan pişman olduğu zaman bir af diler Allah'tan, değil mi? Allah'a sığınır. Ondan vazgeçer, bir hatası olur diyor. Bunlar öyle bir hata olarak görmüyor. Evet. Çok da iyi yaptık şeyinde, havasında oldukları için Allah onlara mağfiret etmez diyor.
Evet. İnşallah. Peygamberimiz hadislerinde özellikle üzerinde duruyor ahir zaman münafıklarının, Hazreti Mehdi döneminin. Hatta hadislerden şunu anlıyoruz. Ahir zaman münafıkları tarihteki en azılı münafıklar olacaktır. Şimdi bakın hadislerden okuyalım. Peygamberimizden inşallah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ebu Basir'den İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam, suçlular çehrelerinden tanınacak. Muhammed suresi 30. ayeti hakkında şöyle buyurdu. Allah onları tanır. Allah biliyor tabi. Yaratan Allah inşallah. Evet, inşallah. Lakin bu ayet kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Hazreti Mehdi aleyhisselam onları, yani münafıkları, çehrelerinden tanıyacak ve ashabı ile birlikte onları manen darmadağın edecek. Yani Hazreti Mehdi'nin, ki peygamberimiz döneminde de peygamber yüzlerinden tanıyordu. Hazreti Mehdi'nin de münafıkları yüzlerinden tanıyacağı, Allah'ın verdiği özel bir ilimle anlaşılıyor inşallah hadisten. İnşallah. Ve diyor hadisin devamında talebeleri, öğrencileriyle birlikte, ashabı ile birlikte onları manen darmadağın edecek. İnşallah.
Yani Allah rızasına uydukları da Kur'an'ı okuyup, Kur'an'ı değerlerini, Allah'ın sınırlarını yüksekte inşallah tutup uyguladıklarında bu onlara dokunacak. Yani manen onları yakacak. Çünkü onların istediği Allah'ın rızasına uygun mu değil de nefsani. Evet. Yani çıkarlarına yönelik, hevaya yönelik bir ortam oluşması. Ama inşallah Hazreti Mehdi ve talebeleri Allah'ın rızasına uygun hareket edip onun sınırlarını koruyacakları için bu onları manen yok edecek. Manen tabii. Bir de şu çok önemli. Hak topluluklardan, hak Müslüman topluluklarından çıkıyor münafık. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında münafıklar çıkıyor. Evet. Çünkü Hazreti Peygamber'in olduğu yerde hak din yaşanıyor, hak oluyor. Ve onlar orada kalmaya tahammül edemiyorlar haşa, yani kendilerince ağır geliyor onlara. Bu devirde de inşallah Hazreti Mehdi ve talebelerin o ortamından münafıklar i̇nşallah. Çıkacak. Yani çünkü hak olan Müslüman topluluğundan münafık çıkıyor. Öbür türlü olsa, yani eğer bir ortamda Allah'ın rızası tam olarak uygulanmıyorsa münafık oradan çıkmaz.
Evet.
Münafık orada yaşamaya devam eder. Yani o menfaatlerini bulmaya, menfaatlerince devam yaşamaya, nemalanmaya devam eder.
Evet. Tabii asalak gibi yaşar orada. Yani çıkar niye, varsa.
Bu da bir mucize aslında. Yani niye çıksın oradan? Kimse, çünkü kalplerde olanı Allah bilir. Kimse hani teşhis koyamaz yani o anlamda. Ancak o bir alamet göstermesi gerekiyor. Kendi yani düşmanlık yapıyor mesela. Çıkıyor, gidiyor. Yani bunun da işte bu da Allah'ın bir güzelliği, rahmeti. Müslümanlarla, samimi olanlarla kalamıyor. Onların o Allah rızası uygun yaşamları yakıyor. Ha. Ve onlar gidiyorlar. Ya bu da bir temizlik meydana getiriyor. Evet. Müslümanlar için bir rahmet oluyor. Cenab-ı Allah ayette şöyle buyuruyor. Gökten bir su indirdi de dereler kendi miktarınca çağlayıp aktı. Sel de yüze vuran bir köpük yüklendi. Bir süs veya bir meta sağlamak için ateşte üzerine yakıp erittikleri şeyler, madenlerde de bunun gibi bir köpük vardır. İşte Allah hak ile batıla böyle örnekler verir. Köpüğe gelince o atılır gider. İnsanlara yarar sağlayacak şey ise yeryüzünde kalır. İşte Allah örnekleri böyle vermektedir.
Maşallah.
Elhamdülillah Allah vesile ediyor inşallah. Böyle olaylarla pislikler atılıyor. Evet. Samimi Müslümanlar temiz ve pak kalıyorlar inşallah.
Tam onunla ilgili bir hadis dikkatimi çekmişti. Çok mutabık oldu. Hemen okumak istiyorum. Pas ve köpük deyince onunla ilgili tam Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. İbn-i Mace'de geçiyor bu sayı hadis. Sonra Medine şehri sakinleriyle beraber 3 defa sallanacak. Bunun üzerine Medine'de bulunan münafık erkekler ve kadınlardan hiç kimse kalmayıp Hepsi onun yanına gidecekler. Ve böylece demirci körüğünün demirin kirini, pasını giderip attığı gibi Medine'de pisliği, yani habis insanları dışına atacak ve o güne kurtuluş günü denecektir. O yüzden tam Peygamber Efendimiz hakikaten çok güzel tefsiri etmiş o ayet.
Üç kere olacak hadisin, evet, söylemesini.
Büyük münafık hareketi, evet, olacak diyor.
Evet, Hazreti Mehdi'nin, şimdi Medine şehri dediğimizde Medine şehir demek yani zaten, ve o şehir Hazreti Mehdi'nin bulunduğu şehir. Hazreti Mehdi nerede bulunuyor? İstanbul'da bulunuyor. Konstantiniye diye hadislerde geçiyor zaten. İstanbul şehrinde Mehdi cemaatinin 3 defa büyük böyle bir münafık ayrılmaları, kopuşları olacağını söylemiş oluyor Peygamber Efendimiz. Ve burada dikkati çeken bir şey de Medine'de bir başka hadis-i şerifte hatırlarsınız. Medine'nin alimi Hazreti Mehdi'ye karşı geliyor. Yani o şehrin alimi. Yani bir alim var, sözde alim, ama Allah'ın elçisi olan, hidayete vesile olan, koruması altında olduğu Hazreti Mehdi'ye karşı gelen bir alim. Medine'li alim, yani o şehrin alimi. İstanbul'da olacak bir alimden bahsediliyor. Evet. O da o münafıkları kışkırtan birisi. Hem kendisi bizzat karşı çıkıyor Hazreti Mehdi'ye. Evet. Hem de münafıkları kışkırtıyor Hazreti Mehdi'ye karşı.
Ben de bir hadis okuyayım. Süleyman bin Bilal der ki, İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam babasından, o da dedesinden nakleder ki, Hazreti Hüseyin aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir gün adamın biri Emir-ül Müminin Ali aleyhisselamın yanına gelerek, ey Emir-ül Müminin, bize şu Mehdi'nizden bahseder misin diye arz edince şöyle buyurdu. Gitmesi gerekenler gidip de, yani münafıklar, onlar gittiğinde, müminler azaldığında, münafıkların ayrıldığında ve fitneciler gittiğinde, işte orada, yani uzak bir yerde zuhur edecektir. Yani münafıklar ayrıldığında Mehdi'nin zuhur edeceğini müjdeleyen bir hadis inşallah.
İnşallah.